Bir bahanesini bulup gelini kendi evine gönderdi, uzaklaştırdı. Zavallı ihtiyar ana şu dertli anında kendini bilmez de ileri geri konuşur, bunca yıldır saklanılan sırları ortaya vuruverir, bunca yıl dillerini tuttuklarına yazık olur diye korkuyordu. Böylece üç ihtiyar oturup oğulları gelsin diye beklediler. Üç kişi olarak beklemek, tek başına beklemekten gerçekten daha kolaydı. Akşam vakti yaklaştığı halde erkekler kasabadan dönmemişlerdi. Ana zar zor yatağından kalktı, söğüt ağacının altına gidip oturdu. Emmi oğluyla yenge de yanına geldiler. Gözlerini köy sokağına dikip beklemeye koyuldular. Yalnız yenge durup durup uyukluyordu yine. Merak bile uzun zaman uyanık tutamıyordu onu. En sonunda gün batmak üzereyken ana uzaktan iki erkeği seçti. Kalkıp değneğine yaslandı. Elini altın renkli akşam güneşine karşı siper ederek baktı. "Geliyorlar!" diye bağırarak sokağa fırladı. Öyle bir bağırmıştı ki, öyle bir koşuyordu ki köy halkı evlerinden dışarı uğradı. Zaten köyde olayı duymayan kalmamıştı ama ananın evine gitmeye kimse cesaret edemiyordu. Oğlanın işine karışacak olurlarsa kendi başlarına da bir şey gelir filan diye korkuyorlardı. Bütün gün meraktan çatladıkları halde kendi işlerine devam etmişlerdi. Çünkü zindan, vali, asker gibi laflar bütün köylüler gibi onların da ötlerini koparırdı. Şimdi kapı önlerine çıkıp durdular. Bakalım ne olacak diye fazla yaklaşmadan beklemeye başladılar. Emmi oğlu kalktı, ananın yanına gitti. Yenge de gitmek istedi ama zora kalmadıkça yürüyemiyordu şu günlerde. Biraz sonra işitirim havadisi dedi kendi kendine. Her işin olacağına varacağına inanıyordu çünkü. Böylece telaşlanacağı yerde kapı önündeki sırasına oturdu, beklemeye koyuldu. Ana koşup büyük oğlanın kolunu yapışmıştı. "Ne haber küçük oğlanımdan?" diye bağırıyordu. Ama daha bu soruyu sorarken sönük gözleriyle iki erkeğin yüzüne daha bakar bakmaz haberin kötü olduğunu anlamıştı. İki emmi oğlu bakıştılar. Sonra büyük oğlan gülmez bir yüzle "Ana, kardeşim zindanda," dedi. İki arkadaş yine bakıştılar. Yengenin oğlu şöyle bir başını kaldırdı ve diyeceğini bilemezmiş gibi bönbön bakarak başını öte yana çevirdi. Ananın oğluysa "Sanmam ki kardeşim kurtulabilsin ana," dedi. "Yarın sabah ölüme mahkummuş. Daha 20 kişiyle birlikte." "Ölüm mü?" diye haykırdı ana. "Ölüm ha." Koşup desteklemeseler yere yıkılıyordu. Onu hemen en yakındaki eve taşıyıp oturttular. O zaman ana çocuk ağlar gibi ağlamaya başladı. O buruşuk dudaklarıyla çenesi titriyor, gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanıyor, yumrukları göğsünü dövüyordu. "Öne sürdüğüm para yetmedi demektir," diye bağırarak oğlunu azarladı. "Azıcık param var köşede dedim sana. O kadar az da sayılmaz. 40 tane gümüş paramla kardeşinin son verdiği 2 mangır var. Hepsi duruyor orada." Büyük oğlan başı önüne eğik duruyordu. Dudağının üstü alnı ter içinde kalmıştı. Ana öfkesinden onun üstüne tükürerek "Bunların bir meteliği bile sana nasip olacak sanma sakın," dedi. "Kardeşin ölürse zırnık vermem sana. Sana vereceğim yere gider göle atarım daha iyi." O zaman yengenin oğlu anayı yatıştırmak, büyük oğlanı kurtarmak için lafa karıştı. Kaşları üzüntüden çatık çatıktı. "Yok yenge, onun suçu yok," dedi. "Senin köşendeki paranın 2 katından daha çoğunu öne sürdü. Kardeşini kurtarmak için 100 tane gümüş para teklif etti. O zindanda en küçük nöbetçiden en yükseğine kadar herkese çıkıp rüşvet teklif etti. Kime çıktıysa hepsine gümüş gösterdi. 5 para etmedi. Kardeşini görmesine bile izin vermediler." Ana, "Teklif ettikleri yetmedi demektir," diye bağırdı. "Rüşvet almayan zindancı duyulmuş şey mi? Ama ben şimdi gidip paramı alırım. Gidip çıkarırım gümüşleri yerden. Şu ihtiyar yaşımda oğlumu bulup eve getiririm. Bir daha da dizimin dibinden ayırmam onu. Kim ne derse desin." İki erkek yine bakıştılar. Büyük oğlan kendi yerine konuşsun diye arkadaşına yalvarır gibiydi. Bunun üzerine o, "Güzel yengeçim, oğlunu göstermezler bile sana," diye söylendi. "Bizi yanına bile sokmadılar dedim ya. Gümüş göstermek bile 5 para etmedi. Çünkü vali bunların işlediği suça karşı pek şiddet gösteriyormuş. Yeni moda bir suçmuş bu. Kötünün kötüsü bir şeymiş." Ana gururla, "Benim oğlum ömründe suç işlememiştir," diye bağırarak değneğini kaldırdı. Yengenin oğluna doğru salladı. Herhalde bir düşmanı var. Onu zindanda çürütmek için bizimkinden daha fazla rüşvet yediriyor. Sonra çevresine baktı. Köylüler işittiklerini yutmak istercesine ağızları bir karış açık, gözleri fal taşı gibi onu seyrediyorlardı. Ama ana onlara baktı. "Hiç gördünüz mü siz benim küçük oğlumun suç işlediğini?" diye bağırdı. Köylüler önce birbirlerine sonra etraflarına baktılar. Hiçbirinden çıt çıkmadı. Ana onların bu kuşkulu bakışlarını gördü. İçi ezilir gibi oldu. Yeni baştan ağlayarak, "Zaten siz ona hep diş bilediniz, güzelliğinden ötürü," diye bağırdı. "Sizin o kapkara köylü parçası oğullarınızdan çok daha üstündü çünkü. Öyledir, biri sizden üstün oldu mu hemen diş bilersiniz zaten." Yerinden kalktı, sendeleye sendeleye boğulacak gibi ağlaya ağlaya evine gitti. Eve gidip de yine kendi başlarına kaldıkları zaman ana gözlerini silip büyük oğluna döndü. Daha sakin bir tavırla yine de nöbet tutmuş gibi titreyerek, "Boşuna vakit geçiriyoruz," dedi. "Her şeyi anlat bana, belki kurtarabiliriz kardeşini. Önümüzde bir gece var henüz. Oğlanın işlediği suçun aslı neymiş? Elimizde avucumuzda ne varsa götürelim. Elbet kurtarırız onu." Büyük oğlanla karısı şöyle bir bakıştılar. Kötü bir bakış değildi bu. Ancak sabırlarının sona ermek üzere olduğunu biliyordu. Sonra genç adam, "Suçun aslını esasını ben de bilmiyorum," diye anlatmaya başladı. "Yalnız önce de dediğim gibi adına komünist diyorlar. Yeni çıkan bir laf bu. Hep duyarım da anlamı nedir diye sorarım. Anlayabildiğim kadar harami çetesi gibi bir şey galiba. Zindan kapısındaki o eli tüfekli nöbetçiye sordum. O da dedi ki, komünist nedir diye mi sordun? Senin tarlanı senden çalıp üstüne oturmak isteyen biridir. Devlete, hükümete karşı fesat kuran kimselerdir bunlar. Topunu birden öldürmek gerek," dedi. İşte buymuş kardeşimin suçu. Ana kulağını dört açmış gibi bunları dinliyordu. Mum ışığı gözyaşlarından ıslanmış olan yüzüne vurmuştu. Düzgün çıksın diye çalıştığı halde titreyen bir sesle hayretler içinde, "Ben hiç sanmıyorum," dedi. "Ben onun ağzından hiç böyle laflar duymadım. Böyle bir suçtan söz edildiğini de duymadım hiç. Adam öldürmek, ev soymak, insanın ana babasına bakmaması suç diye böyle şeylere denir. Ama başkasının tarlasını adam nasıl çalar? Kumaş değil ki dürüp büksün alsın, sonra da götürüp bir yere gizlesin." Oğlu, "Bilmiyorum ana," diye cevap verdi. Küçük bir iskemlenin üstüne oturup ellerini dizlerinin arkasına sarkıtmış, başını önüne eğmişti. Sırtında hala kasabaya giderken giydiği uzun hırkası vardı. Ama bu biçim urba giymeye alışık olmadığı için uçlarını mintan gibi kemerinin içine sokuşturup duruyordu. Tane tane, "Denilenlerin hepsini bilemem ki," diye sözüne devam etti. "Kasabada şundan bundan bir sürü laf duyduk. Yarın pek çok kişi idam edilecek diye tatil yapacaklarmış. Başka ne laflar ediliyordu? Emmi oğlu." Yengenin oğlu çenesine kaşıyıp şöyle bir yutkundu. Odadakilerin bir bir yüzlerine bakarak cevap verdi. "Kasabalıların ağzında çok laf vardı ama pek ince soru sormaya cesaret edemedim ki. Hatta biz ne var ne oluyor diye sorarken nöbetçilerden biri, 'Bunlar ölmüş ölmemiş size ne? Yoksa siz de onlardan biri misiniz?' diye sordu. Onlardan birinin akrabasıyım demeye dilim varmadı. Sonunda zindanın baş nöbetçisini bulduk. Eline biraz para verip şöyle kendi başımıza bir yerde konuşalım diye yalvardık. Adam bizi kendi evinin ardında bir yere götürdü. O zaman ona dedik ki, 'Biz namuslu köylüleriz. Azıcık sarlığımız var. Kirayla da oturuyoruz. İdamlıkların arasında uzaktan akrabamız olan biri var,' dedik. 'Kabilse ailenin şerefi için onu kurtarmak isteriz. Çünkü şimdiye kadar bizden kimse cellat bıçağı altında can vermedi,' dedik. 'Ama pek de fazla veremeyiz. Çünkü zengin değiliz,' dedik. Adam bizim paramızı aldı. Akrabamızın tarifini istedi. Sonra dedi ki, 'Tarif ettiğiniz delikanlıyı galiba biliyorum. Çünkü zindana atılmaktan hiç hoşnut değil,' dedi. Zindancıya kalsa bizim oğlan şimdiye dek başını kurtarmak için bütün bildiğini söyleyecekmiş. Gel gelelim yanında iyice gözü pek bir kız varmış. O kızdan cesaret alıyormuş. Bazıları iyice cesur, gözü pekmiş. Ölüm onlara vız geliyormuş. Ama sizin oğlan ölümden korkuyor, dedi zindancı. İşlediği suçun ne olduğunu, niçin öleceğini bile sanmam ki anlamış olsun. Basit bir köylü gencin ne benziyor, dedi. Besbelli öbürleri onu kendi işlerine alet etmiş. Büyük büyük sözler vermişler. Zindancının dediğine göre bizim çocuk üzerinde bir takım kitaplarla bulunmuş. El aleme dağıtıyormuş bu kitapları. İçlerinde de hükümeti devirip herkesin parasını malını paylaşmak gibi kötü kötü şeyler yazılıymış. Bunun üzerine ana büyük oğluna bakıp yine ağlamaya başladı ve ''Biliyordum ben, azıcık toprak ayırmamız gerekti kardeşine.'' diye dövündü. ''Azıcık daha kirayla tutup ona da bir köşecik versek belki olurdu. Ama yok, bu büyük oğlanla karısı yok mu? Her şeyin üstüne oturdular. En ufacık bir şeyi çok gördüler oğlancağıza.'' Büyük oğlan bir şey demek ister gibi ağzını açtı ama ihtiyar emmi oğlu tatlılıkla ''Açma ağzını oğul'' dedi. ''Bırak anan söylensin, içini boşaltsın. Biz hepimiz senin ne olduğunu biliyoruz. Kardeşinin ne olduğunu da biliyoruz. Toprak işini hiç sevmezdi. Hiçbir türlü işi sevmezdi zaten.'' Bunun üzerine büyük oğlan sesini çıkarmadı. Emmi oğlunun oğlu da sözlerine devam etti. ''Zindancıya akrabamızı kurtarmak için ne kadar gümüş gerek?'' diye sorduk. Adam başını sallayıp dedi ki, ''Oğlan şöyle gözde bir ailenin oğlu, pek zengin, pek yüksek bir adamın evladı olsa belki rüşvetle kurtarabilirmiş. Ama yoksul bir köylü genci olduğuna göre hiç kimse kellesini koltuğuna alıp onu kaçırtmaya razı olamazmış. Bizim vereceğimiz rüşvetin hatırı için. Bizim oğlan da çaresiz ölüme gidecekmiş.'' Bunu duyan ana, ''Benim gibi yoksul bir karının oğlu diye ölüp gitmesi hak mı?'' diye inledi. ''Elimizde az da olsa toprağımız var. Onu satıp kurtarırız oğlanı. Hem bu gece satarız toprağı elbet köyün içinde.'' Gel gelelim toprak sözünü duyan oğlan anasına karşılık verdi. ''Peki toprağı satarsak biz nasıl yaşarız sonra? Şu durumda bile kıt kanaat geçiniyoruz. Bu yüksek kiralarla fazla yer tutmaya kalkarsak sokağa düşüp dileniriz artık. Topu topu bir küçük parça toprağımız var. Onu da sattırtmam ana. Yok, benimdir bu toprak. Satamam onu.'' Şu ana kadar ciddi, ifadesiz bir yüzle hiçbir şey demeden dolaşmış olan gelin, kocasının bu sözlerini duyunca ilk olarak ağzını açtı. ''Gayrı benim taşıdığım çocuğu da düşünmek gerek.'' dedi. Kocası tasalı bir sesle, ''Benim düşündüğüm de o zaten.'' diye cevap verdi. O zaman ihtiyar ana susmaktan başka çare bulamadı. Çaresiz sustu, ağladı bir süre. Ve bundan sonra bütün gece boyunca aralarında ne zaman yeni bir baştan söz olsa ananın her dediğine hep bu cevap verildi. O gece hiç yatmadılar. Ortalık ağarmaya yüz tutunca ana garip bir canlılıkla kıpırdayarak, ''Ben kendim gideyim.'' dedi. ''Kasabaya ineyim son bir kere. Küçük oğlanım ölecekse bir kerecik daha görmek için durup bekleyeyim.'' Gitmesin diye hepsi yalvardılar ona. Büyük oğlu, ''Gider ben onun ölüsünü alır getiririm sonradan.'' diye söz verdi. ''Gidip o hali görsen de sen ölürsün anacığım.'' Anaysa, ''Ölürsem ne çıkar?'' diye omuz silkti. Yüzünü yıkayıp başında kalan bir tutam saçı taradı. Kasabaya her inişinde yaptığı gibi sırtına temiz bir hırka giydi ve usulca, ''Gidin emmi oğlunun eşeğini getirin.'' dedi. ''İzin verirsin değil mi emmi oğlu?'' Emmi oğlu çaresiz, üzgün, ''Ne demek?'' diye söylendi. Böylece iki genç gidip eşeği getirdiler. İhtiyar anayı hayvanın sırtına bindirdiler. Kendileri de yola düzüldüler. Onun yanı sıra. Ortalık daha geçtikleri yeri görebilecek kadar aydınlanmış olmadığı için ananın oğlu eline bir de fener almıştı. Ananın sesi sedası çıkmaz olmuştu. Ağlamaktan harap düşmüş, adeta ne yaptığını, nereye gittiğini bilmez bir durumda hayvanın sırtına yapışmış gidiyordu. Başı göğsüne sarkmış, çevresine bakmıyordu bile. Gözleri sabah karanlığında hayal meyar görülen soluk, tozlu yola dikilmişti. Bu kederli saatte erkekler de sessizdiler. Böylece kıvrım kıvrım yol boyunca güneye doğru yol aldılar. Saat erken olduğu için henüz kapalı duran güney kapısına yaklaştılar. Güney kapısının önünde bekleşen çok kişi vardı. Çünkü bu sabah bir sürü mahkumun boynunun vurulacağı her yerde duyulmuştu. Ve insanlar bir seyir görmeye gelir gibi çocuklarını filan alıp gelmişlerdi. Kapı açılır açılmaz hepsi de içeri daldılar. Hep birlikte kasaba surlarının içindeki açıklık bir yere yöneldiler. Daha şimdiden alanda sabahın bu erken saatinde büyük bir kalabalık birikmişti. Herkes birbirine sokulmuş, görecekleri ölüm sahnesinin düşüncesiyle susmuş, bekliyorlardı. Küçük çocuklar anlamadıkları isimsiz bir korkuyla ana babalarının eteklerine yapışmışlardı. Ara sıra bir küçük bebecik ağlamaya başlıyor, hemen susturuluyordu. Kalabalık sessizlik içinde merakla, heyecanla göreceği olayın düşüncesinden hem zevk alıp hem nefret ederek bekleşiyordu. Ana ile iki erkek kalabalığa karışmadılar. Ana, "Zindan kapısına gidip duralım," diye fısıldadı. Bir çare yüreceğinde hala öyle bir umut var ki sanki oğlunu gözleriyle görünce bir mucize olacak. En son dakikada oğlunu kurtarabilmek için bir çare olacaktı. Oğlu eşeğin başını zindandan yöne çevirdi. Zindana gittiler. Üstüne cam kırıkları serpilmiş yüksek duvarlı zindan kapısının önünde durup beklemeye koyuldular. Kapıdaki nöbetçi esneyip gerinmekteydi. Yanı başında bitmek üzere olan mumlu bir fener yanıyordu. Mum eriyip akmış, kan kırmızımsı eğri büğrü bir yığın haline gelmişti. Sonra günün doğacağını belirten serin bir rüzgar çıktı birden. Zaten sonuna gelmiş olan mumu büsbütün söndürüverdi. İşte bu tozlu sokakta ana eşekten indi, üçü birden beklemeye devam ettiler. Çok geçmeden içeride kımıltılar oldu. Sonra taş üstünde yürüyen birçok ayakların sesi duyuldu. En sonra da bir bağırış. "Açın kapıları!" Nöbetçiler hemen hizaya gelip kapının yanına dimdik dizildiler. Tüfeklerini omuzlarına sımsıkı dayadılar. Kapılar açıldı. Ana da dört açtı gözlerini. Oğlunu görmek için. Kapıdan bir sürü kimse çıktı. İkişer ikişer birbirine bağlanmış delikanlılar. Her sıradaki iki tanesinin elleri urganla birbirine bağlanmış olduğu gibi bu sıradaki iki kişiye de ayrıca bağlanmışlardı. İlk bakışta hepsine erkek sanırdınız ama içlerinde kızlar da vardı. Yalnız bunları ayırmak güçtü. Çünkü saçları kesilmişti. Sırtlarında da erkek kılığı vardı. Yüzleri aynı delikanlılıklarındaki gibi pervasız, küstah olduğu için cinsiyetleri ancak dikkatli bakılınca o küçücük memeleri ve ince ellerinden belli oluyordu. Her geçenin yüzüne birer birer ayrı ayrı bakan ana birden kendi oğlanını gördü. İşte oracıktaydı yavrusu. Başı önüne eğik, yanı başındaki kıza bağlanmış gidiyordu. Sımsıkı bağlıydı kızın ellerine elleri. O zaman ana fırladı. Oğlunun ayakları dibine attı kendini ve "Oğlum!" diye bir inilti kopardı. Başını kaldırıp oğlunun yüzüne baktı. Sapsarı bir yüz. Dudaklar kül gibi beyaz, gözleri donuk donuk. Delikanlı anasını görünce daha da sarardı. Yanındaki kıza bağlı olmasa düşecekti. Ama kız onu çekti. Ne düşmesini ne de duralamasını istiyordu. Yerdeki ihtiyar ak saçlı kadını görünce genç kız gür bir kahkaha attı. Yırtıcı neşesiz bir kahkaha. Sonra yüksek tiz bir sesle bağırdı. "Yoldaş, unutma ki ne anan ne baban var senin dünyada. Büyük amacımızdan başka sevdiğin hiçbir şey yok." Ve böyle diyerek genci çekti, sürükledi, götürdü. Nöbetçilerden biri koşup anayı kaldırdı. Yolun kenarına doğru itiverdi. Ana tozların içine yattı, kaldı. Mahkumlar yollarına devam edip güney kapısı yönünde gözden kayboldular. Birden çılgın gibi bir şarkı koptu ağızlarından. Ölümlerine şarkı söyleye söyleye gittiler. O zaman oğluyla yeğeni gelip anayı yerden kaldırmak istediler ama o bırakmadı. Bir süre inleyerek tozların içinde yattı. Düş görür gibi o garip şarkıyı dinliyordu ama hiçbir şeyin farkında değildi. Bir teviye inliyordu. Gel gelelim pek fazla inlemesine de meydan verilmedi. Zindandan çıkan bir nöbetçi gelip tüfeğiyle onu iyice dürtükleyerek "Defol buradan acuze!" diye haykırdı. Oğluyla yeğeni korktular. Anayı zorla ayağa kaldırıp eşeğine bindirdiler. Yavaş yavaş köy yoluna yöneldiler. Ama güney kapısına gelmezden önce bir duvar dibinde biraz durup beklediler. Derken kapı yönünden kükreyiş gibi yükselen bir gürültü koptu. Bunu duyunca iki erkek önce birbirlerine, sonra ihtiyar anaya baktılar. Ama kadın bu sesleri duyduysa, ne olduklarını anladıysa bile hiç belli etmezdi. Eşeğin üzerine yığılır gibi oturmuş, gözlerini yerdeki tozlara dikmişti. O haykırışları duyduktan sonra yollarına devam ettiler. Dört bir yönde dağılmakta olan seyirci kalabalığına rastladılar. Erkekler bunların nereden döndüğünü bilmezlikten geldiler. Ana da hiçbir şey görmez, işitmez gibiydi. Oğluyla yeğeni seyircilerden bazılarının söylediklerini duyuyorlardı. Şen şakrak öldüler doğrusu, kahramanlar gibi. O cesur genç kızı gördün mü? En son dakikaya kadar şarkı söylüyordu. Kafası kopup yuvarlandıktan sonra bile daha bir an şarkı söylemeye devam etti. Kalıbımı basarım. Hani gençlerden birinin kanı nasıl da öteye kadar fışkırdı? Farkına vardın mı? Kanı celladın ta ayaklarının üstüne sıçradı da cellat da küfretti. Bazıları gülüp duruyorlardı. Yüzleri kızarmıştı. Bazıları da sapsarı kesilmişlerdi. Ana ile iki erkek kapıdan çıkarırlarken yüzü kül gibi soluk duran bir delikanlı duvara yaslanıp başını öte yana çevirdi ve kustu. Ana bütün bunları görüp duyuyorsa bile sesini çıkarmıyordu. Evladının artık ölmüş olduğunu biliyordu. Ölmüştü gayri. Gümüşmüş, paraymış, ne işe yarardı? Ortada suçlu olsa bile çatıp kınamak neye yarardı? Ananın şimdi gözünde tüten bir tek yer vardı. Evine, arka yoldaki o eski mezarlığa gidip orada ağlamak istiyordu. Başka kadınlar gibi üstüne kapanıp ağlayacak kendi yakınlarımdan birinin mezarı bile yok. Bilmediğim bir eski mezarın üstünde ağlayacağım içimi boşaltmak için, diye yüreği sızlayarak düşündü. Sonra da bu yürek sızısı da gelip geçti. Ana şimdi yalnızca ağlamak, içini boşaltmak istiyordu. Evine varıp da eşekten indiği zaman büyük oğluna yalvardı. Beni köyün arkasına götür, ağlamak istiyorum biraz. Yenge de oradaydı. Ananın bu sözünü duyunca başını sallayıp gözlerini kolunun yenleriyle silerek, "Bırak ağlasın biraz zavallıcık," dedi. "En iyisi o." Oğlu da ses çıkarmadan anasını o eski mezara götürdü. Otları yolup üst üste koyarak anası otursun diye yumuşak bir yer yaptı. Ana oturup başını mezarın tümseyine yasladı. Bitkin bir yüzle oğluna baktı. "Biraz git de beni kendi halime bırak, ağlayayım," dedi. Oğlunun duraladığını duyunca içi dolup taşarak "Bırak beni, ağlayamazsam ölürüm," dedi. Oğlu da "Birazdan ben gelir seni alırım ana," diyerek uzaklaştı. Anasını oralarda yapayalnız bırakmaya içi hiç razı değildi. O gidince ana oturduğu yerden göklerin gitgide aydınlanışını seyretti. Gün ışığının o sabah hiç ölen olmamışçasına taptaze altın rengiyle yeryüzüne serpilişini seyretti. Tarlalar yılın son ürünüyle olgunlaşmış, buğdaylar sapsarıydı. Sarı güneş tarlaların üzerine dökülüyordu. Ana oturduğu yerden derdinin kabarıp gözyaşlarını akıtarak zavallı yüreğini rahatlatmasını bekledi. Başından gelip geçenleri, ölmüşlerini, ömrü boyunca ne kadar az gün görmüş olduğunu düşündü. Düşündükçe derdi kabardı. Bıraktı ana, derdi kabarsındı. Öfkesi kalmamıştı gayri. Hırslanıp çırpınması kalmamıştı. Bıraktı, kederi bildiği gibi kabarsın, kederini içine sindirsindi. Gam yükünün kendini ezip yere geçirdiğini duydu sanki. İçinin gamla ağız ağıza dolduğunu duydu. Hoşnut oldu bundan ve gözlerini gökyüzüne doğru çevirerek kahır içinde "Yeter mi bu bedel gayri? Yeter mi?" diye bağırdı. "Verdiğiniz bu cezalar yetti mi?" Sonra gözlerinden yaşlar boşandı. İhtiyar başını mezara yaslayıp yüzünü otların arasına gömdü ve ağladı. O parlak güneşli sabah boyunca hep ağladı ana. Gördüğü mihnetlerin en küçüğünden en büyüğüne değin hepsini aklına getirdi. Erkeği nasıl onunla çatıştıktan sonra çıkıp gitmişti. Kızı nasıl ölmüştü de şimdi gelip onu elinden tutarak eve götüremezdi artık. Küçük oğlan o vahşi kılıklı kıza bağlanmış olarak nasıl gelip geçmişti? Bütün ömrüne ağladı ana o sabah. Derken daha onun ağlaması kesilmeden oğlu koşarak geldi uzaktan. Evet, güneşli tarlaların arasından koşarak geldi. Bir yandan koşuyor, bir yandan da kollarını sallayarak bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Gel gelelim ana, kendi derdine öyle dalmıştı ki onun dediğini hemen anlayamadı. Daha iyi duymak için başını kaldırdı. O zaman oğlanın dediklerini anlayabiliyordu. Ana, ey ana, diyordu. Oğlum doğdu, torunun doğdu ana. Bu sevinçli çağrıyı duyunca ananın gözyaşları kendi de farkında olmadan kuruyuverdi. Sendeleyerek ayağa kalktı ve ne zaman, ne zaman diye sordu. Oğlu gülerek şimdicik diye cevap verdi. Şimdicik doğdu daha. Oğlan hem de ömrümde böyle kocaman bebecik görmediydim. Öyle bir bağırıyor ki bir iki yaşında çocuk gibi. İnan olsun. Ana elini oğlunun koluna koydu. Bir yandan ağlarken bir yandan da gülmeye başladı. Oğlunun koluna yaslanarak acele acele köy yolunu tuttu. Kendi derdini unuttu. Ana oğul evlerine genç ananın yattığı odaya gittiler. Oda haberi duyup koşmuş köy kadınlarıyla doluydu. Fitne karı bile oradaydı. Köyün en ihtiyarıydı bu dedikoducu kadın şimdi. İhtiyarlıktan kulakları iyice ağırlaşmış, sırtı iki büklüm olmuştu ama böyle bir haber duyup da gelmemezlik edemezdi ya. Fitne karı anayı görünce hemen o çatlak sesiyle bağırdı. Nasipli karısındır, neme gerek kadın kardeş. Gayri talihin döndü sandıydım ama bak işte yeniden gün doğdu sana. Oğlunun oğlunu görmek nasip oldu. Benimse çektiğim cefalara karşılık gösterecek bir şu kuru kafam var. Ana hiçbir şey demedi. Çevresindekileri de gördüğü yoktu. Odayı görünce dosdoğru döşeğin başına gitti. Eğilip baktı. Bebecik döşekte yatıyordu. Bir oğlan çocuğu. Gerçekten de babasının dediği gibi ağzını açmış, bağırıp duruyordu. Ay parçası gibi, tosun gibi bir yavru. Uzandı çocuğu kucakladı ana. Bağrına bastı, yepyeni bir hayatla kaynaşan o gürbüz vücudun sıcaklığını duydu kendi teninin üstünde. Çocuğu tepeden tırnağa gözden geçirdi. Keyifli keyifli güldü. Sonra yeniden baktı torununa. Sonunda başını kaldırıp çevresine bakındı. Gözleriyle yengeyi aradı. Yenge de torunlarından bir ikisini almış yeni bebeceği görmeye gelmişti. Onun gözleriyle karşılaşınca ana torununu havaya kaldırdı. Odadakilerin hepsini unutmuş gibi hem gülüp hem ağlayarak gözleri döktüğü onca gözyaşından şişmiş olarak yengeye seslendi. Bak kardeş çeyizim bak. Demek günahım pek de öyle sandığım gibi büyük değilmiş kadın kardeşim. Çünkü bak oğlumun oğlu oldu. Son. 267 sayfalı Ana kitabının seslendirilmesi 17 Nisan 2012 tarihinde bitirilmiştir. Saime Demirtaş.